Kitap adı İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 1. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Kavramları ve Tarihsel Gelişimi Yazar Yardımcı Doçent Doktor Uğur Kara Editörler Profesör Doktor Ayşe Işıl Karakaş Yardımcı Doçent Doktor İlker Gökhan Şen amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra İnsan hakları kavramını tanımlayabilecek, insan hakları ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek, insan haklarına ilişkin tarihsel gelişmeleri anlatabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar insan hakları, eşitlik, özgürlük, adalet, doğal hukuk, Magna Carta, Haklar Dilekçesi, Habeas Corpus, Virginia Haklar Bildirisi, Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi içindekiler. Giriş, İnsan haklarının tanımı ve temel özellikleri, insan hakları ile ilişkili temel kavramlar, insan hakları ve kamu özgürlüklerinin tarihsel gelişimi, konu anlatımı başlıyor. Giriş insan hakları kavramı, herkesin her yerde ve her zaman dokunulamaz bir takım hakları olduğu varsayımına dayanır. İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin korunmasındaki temel amaç bireyin sınırsız devlet iktidarına karşı korunmasıdır. Bu özelliğin doğal sonucu olarak da, örneğin, bir devletin insan haklarının hiçbir türünü veya bir kısmını tanımamış olması kişilerin bu haklara sahip oldukları gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır. İnsan hakları öğretisinin sahip olduğu güçlü meşruluk temelinin köklerini kavramın tarihsel süreçte geçirdiği dönüşüm ve evrimde aramak gerekir. Bu ünitede ilk önce insan hakları kavramı ve onunla ilgili diğer kavramlara değinilecek. Daha sonra insan hakları ve kamu özgürlüklerinin tarihsel gelişimi anlatılacaktır. İnsan haklarının tanımı ve temel özellikleri insan hakları, bütün insanların, sırf insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. Başka bir anlatımla, insan hakları, cinsiyet, etnik köken, dinsel inanç ve benzeri hususlara bakılmaksızın herkesin sahip olduğu haklar kümesini ifade eder. Bu kapsayıcılığı, insan haklarının evrensel nitelikli haklar olmasıyla ilgilidir. Bu niteliğinin doğal sonucu olarak da, örneğin, bir hukuk düzeninin insan haklarının hiçbir türüne veya bir kısmına yer vermemiş olması, kişilerin bu haklara sahip oldukları gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır. Zira, insan hakları, pozitif hukuk tarafından tanınmış olsun olmasın, belli bir tarihsel aşamada insanların sahip olmaları gerekli sayılan bütün hak ve özgürlükleri ifade eder. Tanır, 1994, S. 13-14. Bir hukuk düzenince hukuksal güvenceye bağlanmamış ve hatta bu düzenin normlarınca yasaklanmış bir takım tutum ve davranışlar bile insan haklarının kapsamı içinde olabilir. Uygun, 2000, S. 14-15. Örneğin, baskıcı bir rejimde düşünce ve örgütlenme özgürlükleri, bu hakların özünü ortadan kaldıracak derecede sınırlamalara tabi olabilir veya söz konusu haklar açıkça yok sayılabilir. Bu tarz bir durum, Söz konusu özgürlüklerin, bu rejime tabi kişileri de içine alan evrensel nitelikli haklar olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. İnsan hakları, bütün insanları kapsaması bakımından evrensellik özelliği göstermesinin yanı sıra, diğer bütün haklardan ve doğrudan insan haklarını konu almayan hukuk kurallarından üstün ve öncelikli olmak şeklinde de bir özellik taşır. Zira insan hakları, insanın değerini, insan onurunu korumayı amaçlayan haklar kümesini oluşturur. İnsanın akıl ve vicdan sahibi, düşünen, muhakeme eden bir varlık olması, onu diğer canlılardan ayırmakta ve bu benzersiz özellikler, insana özgü bir potansiyele vücut vermektedir. İnsanın olanakları veya insani olanaklar olarak anılabilen bu potansiyel sayesinde insan, eserleri yaratabilmekte, doğanın düzenini keşfedebilmekte, yaşamın anlamı üzerine düşünebilmekte, bilinçli tercihler yapabilmekte ve insan davranışlarının doğruluğu veya yanlışlığı hakkında değerlendirmelere ulaşabilmektedir. İnsanın bu potansiyelinin gerçekleşmesi ise uygun koşulların oluşmasına bağlıdır. İşte insan hakları bu koşulları sağlamaya ve insanın söz konusu özelliklerinden kaynaklanan benzersizliğini korumaya yönelik araçlar olarak belirmektedir. Uygun 2000-2021 Sorsede Tan 1998 S2 belirtmek gerekir ki, söz konusu insani olanakların gerçekleşmesini elverişsiz ya da doğrudan veya dolaylı olarak bu olanakların gerçekleşmesini engelleyen durum, adaletsizlik kavramıyla anılmakta ve insan haklarının da, insana özgü bu olanakların korunabilmesinin koşullarıyla ilgili ve söz konusu adaletsizliği ortadan kaldırmaya yönelik talepler olduğu vurgulanmaktadır. Kuçurati 1997 S325 Gerçekten de insan haklarının ortaya çıkışının adaletsizlik, haksızlık gibi olgularla yakın ilişkisi vardır ve esasen de insan hakları, tarihsel olarak, insanlığın maruz kaldığı haksızlık pratiklerine bir yanıt olarak toplumsal mücadelelerden doğmuştur. Sancar, 2000, S117 Başka bir anlatımla, insan hakları, haksızlığa ve baskıya uğrayan insanın ellerinden çıkmadır, onun eseridir. Tanır, 1994, S13. İşte, insan haklarının üstün konumunu, insan onurunu zedeleyen adaletsizlik ve haksızlık uygulamalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan niteliğinden aldığı söylenebilecektir. İnsan haklarının adaletsiz ve haksız durumları aşmaya dönük toplumsal talep ve mücadelelere dayanıyor olmasının, bu haklara çok güçlü bir meşruiyet sağladığı kuşkusuzdur. İnsan haklarının önemli bir diğer özelliği, bu hakların devlete karşı ileri sürülebilen haklar olmasıdır. Aksi yönde görüşler, örneğin bakınız. Akıllı Oğlu, 1995, S14, ileri sürülmüş olsa da, insan haklarından doğan hukuki yükümlülüğün ödevin devlete ait olduğu belirtilmek gerekir. Başka bir ifadeyle, İnsan haklarına dayanan taleplerin muhatabı devlettir ve bunun mantıksal sonucu olarak da insan haklarının ihlalcisi de ancak devlet olabilecektir. Benzer görüşler için bakınız. Uygun 2000 S19 Sancar 2000 S123-124 Bugünkü modern görünümüyle insan hakları, ilk önce mutlak monarşilerin gücünü sınırlamayı amaçlayan mücadeleler sonucunda tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bu tarihsel mücadelelerin sonucu olarak, yaşam hakkı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi, devlet gücünü özgürlükler lehine sınırlamayı amaçlayan haklar formüle edilmiştir. İnsanlara tanınan bu haklar sayesinde devletin kişilerin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik keyfi uygulamaları önlenebilecektir. Görüldüğü gibi, gerek ortaya çıkış şekli itibariyle keyfi siyasal iktidara yönelik toplumsal tepkiler, gerekse doğası itibariyle kişilerin bu haklardan doğan talep etme yetkisinin muhatabı ve bu haklardan kaynaklanan hukuki yükümlülüğün sahibi devlettir. Bu doğrultuda devlet, örneğin yaşam hakkı, ve kişi güvenliği ve özgürlüğüne yönelik tehdit oluşturan doğrudan veya dolaylı tutum ve davranışlardan kaçınmakla ödevlidir. Söz konusu haklara yönelik doğrudan veya dolaylı olarak devlet gücünden kaynaklanan haksız müdahale ve tutumlar, insan hakları ihlali olarak değerlendirilecektir. Kamu gücü kullanmayan bireylerin, birbirlerine yönelik maddi ve manevi bütünlüklerini zedeleyici eylemleri, insan hakları ve insan hakları ihlali kavramlarıyla anılamaz. Örneğin, bir trafik kazasında, tarafların yol açtıkları can ve mal kayıpları, kişilerin bir takım haklarının ihlaline vücut vermiş olmakla birlikte, insan hakları ihlali kavramı çerçevesinde düşünülemeyecektir. Buna karşılık, bir trafik kazası, karayollarının fiziki koşullarından, trafik işaretlerinin eksikliği veya yanlış tanziminden veyahut da yol güvenliğini gözetmekle görevli trafik polisinin kusurundan kaynaklanmış ise, bu tarz bir kazadan doğmuş olan can kayıpları, insan haklarından olan yaşam hakkının ihlali şeklinde değerlendirilecektir. Çünkü böyle bir durumda, can kaybıyla sonuçlanan olaya sebep olan etken veya etkenler kamu, devlet gücüyle bağlantılıdır. Keza, sıradan bir cinayet vakasında insan hakları ihlalinden söz edilemeyecekken, örneğin, bir kişinin aldığı ölüm tehditlerinden kamu makamlarının haberdar olmasına karşın, kuvvetle muhtemel bir cinayeti engellemeye yönelik etkin önlemlerin bu makamlarca yaşama geçirilmemesini takip eden bir ölüm vakasında, devletin dolaylı olarak da olsa yaşam hakkını ve dolayısıyla insan haklarını ihlalinden söz edilmesi gerekecektir. Kolluk güçlerinin insan yaşamına yönelik haksız ve keyfi müdahalelerinin ise bariz doğrudan bir insan hakları ihlali niteliği taşıyacağı açıktır. İnsan haklarının devlete karşı ileri sürülebilme özelliği, sadece yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce özgürlüğü gibi klasik haklarda değil, adil ücret hakkı, barınma hakkı, sağlık hakkı gibi sosyal haklarda da rahatlıkla saptanabilir. Devlet, bu hakların gerçekleşmesi için gerekli teşkilatı kurmak ve bu hakların gerçekleşmesini engelleyen koşulları ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Her ne kadar, örneğin, serbest piyasa ekonomisi koşullarında bir özel sektör çalışanının alacağı ücret, İşveren ve işçi arasında yapılacak bir sözleşmeye dayanacak olsa da, belirlenecek ücretin insan onuruna aykırı olmayacak bir seviyede olmasını sağlayacak olan hukuk kurallarıdır. Devlet, ücretlerin insan onuruna aykırı olmayan bir seviyede olabilmesi için, İşverenleri bağlayan asgari ücret tayinine gidecek, hukuk kuralları ve idarenin işlem ve eylemleri böyle bir asgari ücretin sağlanmasına yönelik olacaktır. Keza, ücretlerin makul seviyede olabilmesi, sendika, grev, toplu sözleşme hakları şeklindeki sosyal hakların da hukuki güvenceye bağlanmasıyla mümkündür ve bu hakları da tanıyacak ve söz konusu hakların gerçekleşmesini engellemeye yönelik hususları bertaraf edecek olan devlettir. İnsan hakları ile ilişkili temel kavramlar özgürlük ve hak kavramları insan haklarının kapsam ve mahiyetinin anlaşılması, konuyla ilişkili bir dizi kavram ve terime açıklık getirmeyi gerektirmektedir. Bunlardan öncelikle değinilmesi gerekenler özgürlük ve hak kavramlarıdır. Özgürlük, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbest ve her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu olarak tanımlanmıştır. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü http://tdkte.imei.gov.tr/bts/. Şu halde kişi, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünüp davranabiliyor. Keza, hiçbir engellemeye maruz kalmaksızın ve her türlü zorlamadan bağımsız olarak kendi irade ve düşüncesine dayanarak karar verebiliyorsa özgürdür. Özgürlüklerin, bireyin sahip olduğu olanaklar, kendisine tanınan yetki ve iktidar olduğu, haktan ziyade bir erke denk düştüğü, üzerinde başkalarının yetkiye sahip olmadığı bir bağımsızlık anlamına geldiği savunulmuştur. Kaboğlu, 2002, S. 16. Öte yandan, özgürlük kavramının hukuk öncesi, düzenlenmemiş serbestliği ifade ettiği de vurgulanmıştır. Akıllıoğlu, 1995, S. 8. Daha soyut olan ve hukuk alanının dışına taşan boyutlara sahip olduğu açık olan özgürlük kavramından farklı olarak, hak kavramı daha somut görünüm sunmakta olup hukuk kuramının temel bir konusunu teşkil etmektedir. Hukuk kuramında hak kavramının açıklanmasında başlıca üç görüşün öne çıktığı söylenebilir. Bunlardan ilkine göre halk, bir kişiye hukuk tarafından verilmiş irade kudretidir. İkinci açıklama şekline göre ise halk, hukuk tarafından korunan, güvence altına alınan menfaattir. Bu iki açıklama görüşü sentezleyen üçüncü görüşe göre ise halk, kişiye irade kuvveti tanımak yoluyla korunan menfaattir. Başka bir anlatımla, hak, kişiye çıkarlarını korumak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeninin tanıdığı irade gücü veya hukuksal güçtür. Güriz, 1997, S-135-138. Sungur Bey, 1997, S-152-153. İrade ve menfaat unsurlarını birleştiren bu üçüncü görüşün, hakkın ifade ettiği olguyu büyük ölçüde ortaya koyduğu savunulabilir. Vurgulamak gerekir ki, hukuksal güç olarak da ifade edilebilecek olan yetki, hakkın esaslı bir unsurunu oluşturmaktadır. Hak kavramı ile anlatılan durumlarda, hak sahibine hukuk düzeninin tanıdığı bir yetkinin bulunduğu ve kişinin bu yetki sayesinde başkalarından talepte bulunabildiği açıktır. Bu yetki sayesinde, hakkın, başkaları için hukuki yükümlülük ve ödev doğurduğundan söz edilebilecektir. Güriz, 1997, S-134. Bu iki kavram, insan hakları kuramı bağlamında ele alınacak olursa, hakkın, özgürlüğün usulü güvencesi ve gerçekleşme aracını oluşturduğu, bu doğrultuda, hakların da özgürlükleri sağlamak için kişiye hukukça tanınan meşru yetkiler olduğu söylenebilir. Kaboğlu, 2002, S-16. Hukuk düzeni içinde yer aldığında her özgürlüğün bir hakka karşılık geleceği ve özgürlük hakkı olarak ifade edilebileceği açıktır. Bu durumlarda hakkın konusu belirli bir özgürlük, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi olacaktır. Buna karşılık, hak kavramının daha geniş kapsamlı olduğu ve konusunun özgürlükler dışında başka hususlarda olabileceği kuşkusuzdur. Tanır, 1994, S-13. Sıra sizde bir özgürlük ve hak kavramları arasındaki farkları belirtiniz. Sıra sizde bir yanıt. İnsan hakları birbiri ile bağlantılı bir takım terim ve kavramlarla bir arada düşünülmelidir. Bunlardan özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünüp davranabilmesidir. Hak kavramı ise kişiye çıkarlarını korumak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeninin tanıdığı irade gücü veya hukuksal gücü anlatmak için kullanılır. Eşitlik kavramı ve özgürlük-eşitlik ilişkisi özgürlük kavramında olduğu gibi, İnsan haklarıyla yoğun bir ilişki halinde olan bir diğer kavram eşitliktir. Aslında, özgürlük ve eşitlik kavramlarının, insan haklarının iki kurucu kavramı olduğu bile söylenebilir. Gerçekten de, yakından bakıldığında insan haklarının, özgürlük, eşitlik ve bu ikisiyle yakından bağlantılı adalet kavramları ekseninde şekillendiği görülmektedir. Ne var ki, eşitlik kavramı da, özgürlük kavramı gibi, tanımlanması zor, kapsamının saptanması kolay olmayan bir mahiyettedir. Eşitlik kavramı, neyin eşitliğinin ele alındığına bağlı olarak çeşitli anlamlara ve türlere sahip görünmektedir. Bir sınıflandırmaya göre, temel eşitlik, bütün insanların hayatlarının eşit ahlaki değere sahip olması anlamında herkesin eşit doğduğu fikrine denk düşmektedir. Formel, biçimsel eşitlik, toplumdaki bütün bireylerin haklar bakımından aynı statüye sahip olduğuna işaret eder. Hukuki, herkesin kanun önünde eşit olması ve siyasi, herkesin oyunun eşit olması, eşitlik, biçimsel eşitliğin belirgin olduğu alanlardır. Maddi eşitlik, insanların maddi imkan ve araçlara sahiplikte eşitliğidir. Maddi eşitliğin bir yorumlanış şekli veya alternatifi olarak duran fırsat eşitliği ise, ilki bireylerin aynı noktadan eşit koşullar ve şansla işe başlamasını öngören, ikincisi ise bireylerin kaderlerini, tercihlerini takip ederken, çaba ve girişimlerinin keyfi olarak engellenmemesi, kişilerin negatif bir ayrımcılığa maruz kalmaması anlamına gelen iki alt türe ayrılan bir eşitlik türüdür. Yayla 2004 S75-76. Bu sınıflandırmadaki kategorileri kapsayan daha sadeleştirilmiş bir alternatif sınıflandırmaya göre ise eşitlik, hukuksal eşitlik, siyasal eşitlik ve ekonomik ve sosyal eşitlik olmak üzere üç temel tür altında ele alınabilecektir. Buna göre, düşünsel ve tarihsel olarak, insanların doğuştan eşit olduğu şeklindeki doğal hukuk ilkesinden doğan ve liberal düşüncenin bayraktarlığını yaptığı hukuksal eşitlik fikri, herkesin kanun önünde, hukuk nezdinde, eşit olmasını ifade etmektedir. Virginia Hakları Bildirisi ve Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi'nde ifadesini bulan bu eşitlik fikri ve uygulaması 18. yüzyılın tipik olgularındandır. Tarihsel gelin sırası itibariyle hukuksal eşitliği izleyen siyasal eşitlik ise, tek başına hukuksal eşitlik uygulamasının yetersizliğinin ve etkisizliğinin ortaya çıkmasının bir sonucudur. Zira, kendisi karşısında eşit olunan kanunun yapım sürecine, seçim başta olmak üzere, siyasal katılma süreçleriyle herkesin eşit biçimde katılamadığı bir durum, potansiyel olarak çeşitli eşitsizlik durumlarına kapıyı açık bırakacaktır. Salt sınırlı bir kesimin, zengin sınıfların oy kullanma hakkına sahip olduğu durumda, bu kesimler, hukuksal düzenlemeleri kendi dar sınıf çıkarları doğrultusunda oluşturabilecektir. İşte, temel olarak, tek kişi, tek oy ilkesine dayanan genel oy hakkını getiren siyasal eşitlik, hukuksal eşitliğin tamamlayıcısı konumundadır ve ortaya çıkmaya başlaması 19. yüzyılın ilk yarısında tarihlenmektedir. Maddi eşitlik olarak da ifade edilebilecek sosyal ve ekonomik eşitlik ise, tarihsel olarak ilk iki eşitlik fikrini izlemiştir. Zabunoğlu, 2004, S42-44, Kapani, 1993, S11-12, kuşkusuz, bu sonuncu eşitlik düşüncesinin ve arayışının kökleri insanlık tarihi kadar eskidir. Ne var ki, kavramın somutlaşması, örgütlü bir toplumsal talebe dönüşmesi, kabaca 19. yüzyıl ortalarına denk düşmektedir. Kapitalizmin vahşi kapitalizm olarak anılacak kadar ağır insani koşullar altında işlediği 19. yüzyılda dillendirilmeye başlanan bu eşitlik türü, insanların maddi imkan ve araçlara sahip olmak bakımından eşitliği temasına işlemiştir. Bu eşitlik türünü mutlak biçimde uygulama hedef ve iddiasında olan ve 1989-1991'e dek hüküm süren Marksist, Leninist Doğu Bloku ülkeleri, Doğu Avrupa Sosyalist ülkeleri ile Sovyetler Birliği'nden farklı olarak, liberal Batı demokrasileri, bu türün daha ılımlı bir versiyonuna sahne olmuştur. Bunun ise, herkesin yaşam mücadelesinin başlangıç aşamasında eşit imkanlardan yararlanması esasına dayanan fırsat eşitliği ilkesi ile sadece başlangıç aşaması ile ilgilenmeyip her aşamadaki sosyal eşitsizlikleri bir ölçüde azaltma amacı güden sosyal devlet uygulamalarının bir karışımı olduğu söylenebilir. Vurgulamak gerekir ki, tarihsel olarak hukuksal, siyasal ve sosyal eşitlik türlerinin ve bu eşitlik türleriyle ilgili taleplerin kuramda ve uygulamada belirme sırasıyla, her biri bu eşitlik türlerinden biriyle yakından ilgili olan insan hakları türlerinin ortaya çıkma sırası çakışmaktadır. Bunlar, kişi özgürlükleri, yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, eşitlik hakkı, kamu hizmetine girme hakkı gibi, siyasal haklar, seçme ve seçilme hakları gibi ve sosyal haklardır. Adil ücret hakkı, barınma ve sağlık hakları gibi, bu insan hakları kategorilerinin her biri, yukarıda ifade edilen üç tür eşitlik ile ilgili taleplere karşılık gelecek şekilde formüle edilmiş görünmektedir. Özgürlük ve eşitlik kavramları yakın ilişki içinde olmak ve hukuki ve siyasal eşitlikler söz konusu olduğunda görüldüğü üzere özgürlük kavramıyla iç içe geçmekle birlikte ayrı kavramlardır. Büyük halk kitleleri için eşitliğin, maddi veya sosyal eşitliğin özgürlüğe göre daha somut, daha kolaylıkla kavranan ve sürükleyici bir kavram olduğu, özgürlüğün ise daha çok aydınlar zümresinin özlemini duyduğu bir ideale karşılık geldiği, zira özgürlüğün insan kişiliği ve manevi dünyası bakımından yüceltici değerini tam anlamıyla kavrayabilmenin belirli bir fikri olgunluk düzeyine ulaşmış olmayı gerektirdiği savunulmuştur. Kapani, 1993. S10, mahiyet bakımından farklı olan bu iki kavram arasında bir öncelik sonralık ilişkisinin olup olmadığı da tartışma konusu olmuştur. Klasik liberalizm ve buna uygun düşen siyasal rejimler, özgürlüğe mutlak bir öncelik verip eşitliğe de, hukuki eşitlik anlamında biçimsel eşitlik çerçevesinde yer verirken, sosyalizmde ve sosyalist rejimlerde vurgu, eşitliğe kaymıştır. Gerçekten de, başlangıçta genel oy hakkını tanımayarak siyasal eşitlik fikrine bile mesafeli duran liberal devletlerin pratiği uzunca bir süre sadece kanun önünde eşitlik fikrini ve buna uygun düşen özgürlükleri konu etmiştir. Liberalizmin bu ilk dönem uygulaması, sosyal adalet ve sosyal eşitlik fikrine bütünüyle yabancı kalmıştır. Buna karşılık sosyalist ideolojiye dayanma iddiasındaki Marksist-Leninist devletlerde eşitlik fikri temel ölçüt alınıp bu doğrultuda sosyal haklara genişçe yer verilmesine karşın bu rejimler, düşünce ve örgütlenme özgürlükleri başta olmak üzere klasik özgürlüklerin dışlandığı bir pratik sergilemiştir. Oysa, iç içe geçen anlam örüntülerine de sahip olan özgürlük ve eşitlik kavramlarının birbirini tamamladığı açıktır. Özgürlük ve eşitlik kavramlarının kişi özgürlükleri, siyasal haklar ve sosyal haklar şeklinde somutlaşmış ve birbirini tamamlar şekilde sıralanmış görünümü de, söz konusu iki kavramın birbirini tamamlayan niteliğini gözler önüne sermektedir. Kamu özgürlükleri, temel haklar, kişi hak ve özgürlükleri ve medeni haklar terimleri insan hakları ile ilgili literatürde ve hukuksal belgelerde insan haklarının bütününü veya belirli bir kısmını ifade etmek üzere bir dizi terimin kullanıldığı, bu terim çeşitliliğinin de yer yer belirsizliğe ve karışıklığa yol açabildiği görülmektedir. Bu çeşitlilik içinde öne çıkanlar, kamu özgürlükleri, hürriyetleri, temel haklar, kişi hak ve özgürlükleri, medeni haklar kavramlarıdır. Kamu özgürlükleri, hukuk kurallarıyla düzenlenmiş, dolayısıyla da devlet tarafından güvenceye bağlanmış özgürlükleri ifade etmektedir. Akıllı Oğlu 1995, S. 8, Tanır, 1994, S. 13, Kamu özgürlüklerinin, insan haklarının devlet tarafından tanınmış ve pozitif hukuka girmiş olan bölümünü ve dolayısıyla, insan haklarının gerçekleşmiş kısmını anlattığı savunulmuştur. Kapani 1993, S. 14. Bununla birlikte, kamu özgürlükleri teriminin, hukuksal düzenlemeye konu olmuş olsa dahi, insan haklarının bütün türlerini kapsamak noktasında elverişli olmadığına işaret edilmektedir. Bu değerlendirmeye göre, söz konusu terim, devletin yapmaması ya da devletin karışmaması gereken iş ve alanlarla ilgilidir. Devlete sadece bir kaçınma ödevi yükleyen konularda, düşünce özgürlükleri, örgütlenme özgürlükleri ve benzeri, kamu özgürlükleri teriminin kullanılması mantıklı olur. Devlete somut bir takım gerçekleştirme ödevleri yükleyen alanlarda iş olanakları sağlama, sağlık hizmetleri götürme, sosyal güvenlik sistemi kurma ve benzeri ortaya çıkan haklar ise bu terimin kapsamına girmez. Tanır 1994 S. 13 Belirtmek gerekir ki, bu eleştiri isabetsiz değildir. İşaret edildiği gibi, klasik haklar olarak da ifade edilen, yaşam hakkı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi devlete daha ziyade karışmama, kaçınma şeklinde negatif edim yükleyen insan hakları türlerini özgürlük veya kamu özgürlüğü terimleriyle anmakta bir sakınca yoktur. Ne var ki, aynı terimleri, genellikle devlete bir şeyi sağlama, verme gibi pozitif bir edim yükleyen sosyal haklar için kullanmak isabetli olmasa gerektir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, klasik haklardan olan çalışma özgürlüğü, kişinin kendisine uygun gördüğü, dilediği işte çalışma hakkını ifade eder ki, bu özgürlük, devlete, kişiyi belirli bir işte çalışmaya zorlamak gibi müdahaleci davranışlardan kaçınma, bireyi seçme özgürlüğüyle baş başa bırakma edimini yükler. Buna karşılık, sosyal haklardan olan çalışma hakkı ise, devlet için, kişiye iş sağlama ve bu doğrultuda gerekli koşulları yaratma şeklinde etkin bir konum almayı gerektirir. Başka bir ifadeyle, çalışma özgürlüğünden farklı olarak, çalışma hakkı söz konusu olduğunda, devletin kaçınma, karışmama eğilimliğinin tersine, sosyoekonomik süreçlere müdahil olması gerekecektir. İnsan hakları ile bağlantılı bir diğer terim olan temel haklar ise, kamu özgürlükleri gibi, devlet tarafından tanınmış ve dolayısıyla pozitif hukuka girmiş insan haklarına karşılık gelmektedir. Bununla birlikte, literatürde, temel hakların yazarlar tarafından değil, bizatihi anayasa tarafından düzenlenmiş, başka bir anlatımla anayasal tanımaya konu olmuş insan haklarını ifade ettiği hususunda bir uzlaşma gözlenmektedir. Bakınız, Akıllı Oğlu, 1995, S14, Tanır, 1994, S14, Soysal, 1999, S126-127, İnsan Haklarının, Anayasal Tanımaya Konu Olarak, Temel Haklar veya, Temel Hak ve Özgürlükler Şekline Bürünmesinin Önemli Hukuksal Sonuçları Olacağı Açıktır. Bir kere, İnsan hakları anayasa kuralı haline geldiğinde, türevsel anayasa altı, hukuk normları olan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlemler bakımından ölçüt işlevi görecektir. Yargısal faaliyette de, anayasal norm niteliği kazanmış insan haklarının doğrudan doğruya veya en azından yorum ölçütü olarak dikkate alınması gerekecektir. Sancar, 2000, S121, sağlıklı bir hukuk devleti işleyişinde söz konusu anayasa altı normların, anayasa normlarına aykırı olmaması beklenir. Yasama organı ve idare, türevsel normları anayasal normlara uygun bir içerikte çıkarmakla yükümlüdür. Bir aykırılık durumunda, yargısal denetim sonucunda, birinci norm konumundaki anayasa kuralına aykırı olan türevsel normlar iptal veya ihmal edilmek suretiyle devre dışı bırakılacaktır. Kamu özgürlükleri, temel haklar terimlerinden başka, kişi hak ve özgürlükleri teriminin de insan hakları alanında kullanımına tanık olunmaktadır. Belirtmek gerekir ki, bu terim, kamu özgürlükleri ve temel haklar terimlerine göre daha sınırlı bir kapsama sahiptir. Kişi hak ve özgürlükleri ile kastedilen yaşam hakkı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi birinci kuşak insan haklarını oluşturan klasik haklardır. Kapani, 1993, S14, Tanır, 1994 S-13 Şu halde, kişi hak ve özgürlükleri teriminin sosyal haklar ile çevre, barış, gelişme hakları gibi ortaya çıkışı nispeten yeni olan insan hakları türlerini dışarıda bıraktığı söylenebilir. 1961 ve 1982 Türkiye Cumhuriyeti anayasalarının ikisinin de düzenledikleri insan haklarının bütününü ifade etmek üzere temel haklar ile temel haklar ve hürriyetler terimlerine başvurduğu klasik hakları ifade etmek üzere de kişinin hakları terimini tercih etti. Görülmektedir. İnsan haklarını ifade etmek üzere yer yer kullanıldığı görülen bir başka terim de medeni haklardır. Anglo-Sakson dünyada kullanılan civil rights veya civil liberties sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılan bu ifadenin de klasik insan haklarını kapsayan bir mahiyete sahip olduğu görülmektedir. Bu kullanımıyla uyumlu olarak, Birleşmiş Milletler'in 1966 tarihli iki sözleşmelerinden klasik hakları düzenleyenin başlığı, Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi International Covenant on Civil and Political Rights şeklinde formüle edilmiştir. Eklemek gerekir ki, civil rights veya civil liberties sözcüklerinin doğru çevirisinin medeni haklar değil vatandaşlık, yurttaşlık hakları olduğu ve fakat terimin bu birebir çevirisinin de gerçekte kapsadığı genişliği karşılamadığına işaret edilmiştir. Kapani, 1993, S-13, gerçekten de, yukarıda da işaret edildiği gibi, gerek öğretide gerekse uluslararası hukuksal belgelerde, medeni haklar, civil rights terimiyle kastedilen, kişi hak ve özgürlükleri terimiyle de ifade edildiği görülen klasik insan haklarıdır. Yaşam hakkı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi hakları da kapsayan bu grupta, niteliği itibariyle herkesin sahip olduğu haklar yer almaktadır. Oysa, vatandaş veya vatandaşlık hakları, seçme ve seçilme hakları gibi sadece vatandaşlara açık olan siyasal hakları içermektedir. Kapani, 1993, S-13, görüldüğü gibi, yukarıda yer verilen terimlerden geniş kapsamlı olanları kamu özgürlükleri ve temel haklar terimleridir. Bununla birlikte, insan hakları kavramı, bu iki terimden de geniş kapsamlıdır. İnsan hakları kavramının, ilgili alanda en geniş kapsamlı terimi oluşturması durumu, konuyla ilgili iki önemli kavrama ve bu iki kavram temelinde yapılan ayrıma yakından bakılmasıyla daha anlaşılır hale gelecektir. Bunlar, pozitif hukuk ve doğal, tabii, hukuk kavramlarıdır. Pozitif hukuk ve doğal, tabii, hukuk kavramları ve ayrımı pozitif hukuk. Devletin yetkili organlarınca çıkarılan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik gibi hukuk kurallarını, mahkemelerce kabul edilen ve uygulanan örf ve adet esaslarını ve bağlayıcı mahkeme içtihatlarını kapsamına alan ve geçerliliği bütün ülkede devlet tarafından sağlanan hukuka verilen addır. Güriz, 1996, S-14, 36. Bu niteliğiyle pozitif hukuk, mevcut hukuku, başka bir anlatımla, olan hukuku ifade eder. Doğal, tabii, hukuk ise, pozitif hukuka karşıt bir konumlanışla, bağlayıcılığını devletten almayan, devlet hukukunu, pozitif hukuku, aşan ve bu hukukun değerlendirilmesinde yararlanılan adalet esasları olarak değerlendirilebilir. Bir başka anlamıyla ise, bütün insanlar ve toplumlar tarafından bağlayıcılığı kabul edilen hukuk ilkeleri anlamına gelir. Güriz, 1996, S36, bu niteliği itibariyle de, olan değil olması gereken hukuka denk düşer. Hatta, bu özelliğinden hareketle, doğal hukukun bir ideal fikirler örgüsü olduğu Hirsch, 1997, S177, söylenebilecektir. Gerçekten de hangi anlamıyla kullanılırsa kullanılsın, doğal hukuk ile kastedilen, devletin oluşturduğu mevcut hukuku aşan, onun üstünde yer alan bir hukuktur. Tabii hukuk, geçerlik iddiası gereği devletin üstünde yer alır. Onun hukuk olma vasfı, devlet tarafından tanınmaya ve güvence altına alınmaya bağlı değildir. Kaynağı itibariyle devlet dışıdır. Geçerliğini devleti aşan bir güçten alır. Bu güç, dönemden döneme veya akımdan akıma farklılık gösterecek şekilde Tanrı, doğa veya akıl olarak kodlanmıştır. Sancar, 2000, S106, ilk çağdan bu yana, doğal hukuk yaklaşımının, genellikle, mevcut olan hukuka yön vermek, devlet gücünü sınırlamak üzere öne çıkan görüşlere egemen olduğu gözlenmiştir. Modern insan hakları düşüncesinin yerleşmesinde de, doğal hukuk yaklaşımının belirgin etkileri vardır. Zira, insanın doğal, vazgeçilmez ve ihlal edilmez haklara sahip olduğu ve siyasi iktidarın bu haklara saygı göstermek yükümlülüğü altında bulunduğu da bir tabii hukuk ilkesidir. Güriz, 1996, S211, ilk insan hakları bildirilerinde ve doğal hukuk yaklaşımının doğal haklar anlayışı kendisini göstermiştir. 1776, Virginia Haklar Bildirisi 1. maddesinde bütün insanların tabiaten eşit derecede hür ve bağımsız olduğu, vazgeçemeyecekleri ve yoksun bırakılamayacakları yaratılıştan bir takım haklara sahip olduklarını hüküm altına almıştır. Keza, 1789, Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi de 2. maddesinde doğal haklar çizgisini izleyerek, bütün insanların doğal, başkalarına devredilemez, zaman aşımına uğramaz haklara sahip oldukları hükmüne yer vermiştir. İlk insan hakları beyannamelerinin bu özelliğini dikkate alan bir değerlendirmeye göre, burjuva devrimlerinin ürünü olarak ortaya çıkan insan hakları beyannameleri, tabii hukukun pozitifleştirilmesi anlamına gelmektedir. Sancar, 2000, S107, insan haklarını, doğal hukukun parçası olan doğal haklar olarak görmenin önemli bazı sonuçları olduğu açıktır. Bir kere, doğal hukuk, devletin mevcut hukuku olan pozitif hukuktan üstün ve bundan önce gelen bir hukuk olarak tasvir edildiğine göre, bu tarz bir hukukun parçası olan doğal haklar, insan hakları da, pozitif hukuktan önce gelen ve bundan üstün haklar olmaktadır. Ayrıca, doğal hukuk, bütün insanları kapsayan evrensel adalet esasları veya hukuk ilkeleri olduğundan, bu hukukun parçası olan doğal haklar, insan hakları da, zamandan ve mekandan bağımsız olarak bütün insanları kapsayan evrensel haklara dönüşmektedir. İnsan haklarının, pozitif hukukun tanıdığı ve dolayısıyla kamu özgürlükleri veya temel haklar sıfatını kazanan hakları da içine alan ve fakat bunların ötesinde ve üzerinde İnsan temel değer olarak bakan bir genel felsefeyi belirttiği Soysal 1999 S126-127 İnsan haklarının zaten var olan haklarla olduğu kadar olması gerekenlerle ve evrensel olanla da ilgisi olduğu, bunun ise ideal olanın aranması, ulaşılması gereken hedefe yönelilmesi anlamına gelmek suretiyle sürekli bir arayışı ve yürüyüşü ifade ettiği ve dolayısıyla da insan haklarının her zaman anayasa ve yasaların tanıdığı hak ve özgürlükle kataloğunun önünde koştuğu Tanır 1994 S14 şeklindeki vurgular, insan haklarının pozitif hukuku aşan, ondan üstün ve evrensel niteliklerine işaret etmektedir. İnsan haklarının bu niteliklerinin zihinlerde yer etmesinde, hukuksal belgelere de bu vasıflarıyla geçmesinde, doğal hukuk yaklaşımının ve doğal hukuk kavramının katkısı inkar edilemesi gerektir. Bununla birlikte, insan haklarını doğadan türeyen doğuştan haklar olarak gören doğal hukuk yaklaşımı, İnsan haklarının tarihsel ve toplumsal bağlamlarını göz ardı ettiği gerekçesiyle haklı eleştirilere uğramıştır. Sancar, 2000, S113. Gerçekten de, insan haklarını doğal düzende zaten var olan ve insan aklıyla bulunup ortaya çıkaran haklar olarak gören bu yaklaşımın, İnsan haklarının somut, tarihsel, toplumsal mücadelelerin ürünü olma şeklindeki özelliğini görünmez kılma veya bulanıklaştırma potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Bu potansiyelin etkili olduğu durumlarda, pozitif hukukça tanınmış insan haklarının ve genel olarak insan hakları düşüncesinin, soyut, tarih ve toplum dışı kategoriler olarak görülmesi ihtimalinin doğabileceği açıktır. Belirtmek gerekir ki, her ne kadar insan hakları, pozitif hukuku aşan ve onun üzerinde yer alan normlar olsa da, insan haklarının somut olarak hayata geçmesi, bu hakların pozitif hukuka girmesine bağlıdır. İnsan hakları pozitif hukuka girer ve üstelik anayasal haklar, temel haklar şekline bürünürse, kişilerin daha üst düzeyde halk iddialarına, insan haklarına dayanması gerekmeyecek. Söz konusu anayasal hakların ileri sürülmesi yeterli olacaktır. Uygun 2000 S15 Bununla birlikte, insan haklarının pozitif hukuka girmesinin, bu hakları sarsılmaz güvencelere kavuşturduğunu düşünmek de yanıltıcı olacaktır. Pozitif hukuk, kazanılanları sağlama bağlamak için olduğu kadar, bunları dondurmak ve gerçek yaşamdan doğan yeni kaynaşmaları önlemek gibi engelleyici veya bozucu bir işle de üstlenebilmektedir. Sancar, 2000, S-119-120, Tanır, 1994, S-14, Anayasaların, insan haklarını tanırken, onların içini boşaltacak sınırlamalara tabi tutması pekala mümkün olabilmektedir. İçinde bulunulan siyasal rejimin özgürlükçü olmadığı hallerde bu tarz sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmaz olmaktadır. İşte böyle durumlarda İnsan haklarının pozitif hukukun üstünde olma özelliği önem kazanmaktadır. İnsan haklarının biçimsel olarak anayasal tanımaya konu olduğu ve fakat özlerine dokunan ve dolayısıyla onları ortadan kaldıran sınırlama ve kayıtlamalara tabi tutulduğu durumlarda, kişiler artık İçi boş bir biçimden ibaret olan somut anayasal haklarına değil, pozitif hukukun üstünde yer alma özelliği hiçbir zaman ortadan kalkmayan insan haklarına sığınacaklardır. Böyle bir durumun, hukuksal ve siyasal bir takım sonuçlara yol açacağını kestirmek de zor değildir. Kişiler İlgili devletin taraf olduğu ve insan haklarını konu alan uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerin öngördüğü koruma mekanizmaları varsa, bu uluslararası hukuki yolları işleteceklerdir. Öte yandan, insan haklarına uygun hukuksal düzenleme ve uygulama talepleri, kamuoyuna mal olmuş toplumsal taleplere dönüşür ve siyasal sistem bu taleplere kayıtsız kalacak olursa, ortaya bir meşruiyet krizi çıkacaktır. Başka bir anlatımla, yönetilenlerin yöneticilere ve bir bütün olarak siyasal iktidara sundukları rıza ortadan kalkacaktır. Bir siyasal iktidarın ve siyasal sistemin toplumsal meşruiyet olmaksızın ayakta kalabilmesi ve kalıcılaşması mümkün olamayacağından, bir vadede insan hakları taleplerine uygun dönüşümlerin yaşanacağı ve bu doğrultuda pozitif hukukun İnsan haklarına uygun gerekli değişimi geçireceği öngörüsünde bulunmak mümkündür. Sıra sizde iki pozitif hukuk ve doğal hukuk kavramları arasındaki farkları belirtiniz. Sıra sizde iki yanıt pozitif hukuk. Mevcut hukuku, başka bir anlatımla, olan hukuku ifade eder. Doğal, tabii. Hukuk ise, pozitif hukuka karşıt bir konumlanışla, bağlayıcılığını devletten almayan, devlet hukukunu pozitif hukuku aşan ve bu hukukun değerlendirilmesinde yararlanılan adalet esasları olarak değerlendirilebilir. İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin tarihsel gelişimi İngiltere'de insan haklarına ilişkin gelişmeler ve ilk belgeler Magna Carta'nın ortaya çıkışı ve kapsamı İngiltere Krallığı'nın kökeni, Normanların Britanya'yı istila ederek Anglo-Saksonları yenilgiye uğratmasıyla 1066 yılında kurduğu devlete uzanmaktadır. Normanların başında yer alan Kral Ir, William ülkeyi kendisiyle birlikte savaşan baron ve şövalyeler arasında bölüştürmüş ve böylece ortaya 600 baronluk ve 6000 şövalyelik çıkmıştır. Toprakların bu şekilde bölünmesi, parçalı bir siyasal toplumsal yapı sayesinde krallığın gücünü korumak istemesi maksadıyla şekillenmiş gibidir. Buna karşılık, baronlar, krala karşı birleşip, ortak hareket ederek durumu dengelemeye çalışmışlardır. Bu kutuplaşma, baronlar ve kral arasında süreklilik arz edecek gerilim ve mücadeleye neden olmuştur. Modern insan hakları uygulaması bakımından bir ilk olma özelliği gösteren 1215 tarihli Magna Carta Libertatum de Great Charter of Rome'de, Büyük Özgürlük Şartnamesi fermanı, böyle bir tarihsel ortam içinde ortaya çıkmıştır. Kral Yusuf John, baronlarla girdiği mücadeleden yenik çıkmış ve onların dayattığı koşulları kabul etmiştir. İki tarafın Rumeli'de imzaladığı bu belge, feodal beylerin, baronların, haklarını korumak ve güvencelemek saygıyla şekillenmiş olsa da, ortaya çıkan sonuç bu dar amacı aşan nitelikte olmuştur. 63 maddeden oluşan Magna Carta'nın 12 ve 14. maddelerine göre, ruhban sınıfı, başpiskoposlar, manastır başrahipleri ile kont ve büyük baronlardan oluşacak genel meclisin izni olmadıkça kral vergi toplayamayacaktır. 20. madde suç ve cezalar arasında orantı olması gerektiğine işaret ederken 38. madde doğru ve güvenilir deliller olmadıkça hiç kimsenin dava edilemeyeceğine hükmetmiştir. 39. madde hükmüne göre, yasalara uygun verilmiş bir karar olmadıkça hiç kimse tutuklanamayacak, hapse atılamayacak, mal ve mülkünden mahrum bırakılamayacak, sürgüne yollanamayacak ve herhangi biçimde kötü muameleye maruz bırakılamayacaktır. 41. madde ticaret özgürlüğünü güvence altına alırken 63. madde İngiliz kilisesinin özgür olacağını hükme bağlamıştır. 61. madde hükmüne göre varılan mutabakatın ve tanınan hakların uygulanmasını sağlamak üzere, baronlar kendi aralarından 25 kişilik bir kurul oluşturacak ve bu kurul, iki tarafın da koşullara uymasını sağlamakla görevli olacaktır. Magna Carta ile kurulmuş olan ve esas işlevi keyfi vergilendirmeyi önlemek olan Genel Meclis, İngiltere Parlamentosu'nun temelini oluşturmuştur. Vergilendirme yetkisini tek eline alan bu meclisin kararı olmaksızın kralın vergi toplayamaması, kralın vergi toplayabilmek için zamanla genel meclisin isteklerini kabul etmek zorunda kalmasına yol açmıştır. Bu durum, sadece vergilendirme yetkisinin değil, bütün olarak yasama yetkisinin süreç içinde genel mecliste toplanmasını sağlamıştır. Tarihsel gelişimi içinde, önce ruhban sınıfının ayrı toplanmaya başlayarak, genel meclisten ayrılmasını, soylu olmayanların gittikçe artan sayıda olmak üzere meclise temsilci göndermesi üzerine de soyluların, lordlar, ayrı toplanma gereği duyması izlemiştir. Böylece, 1332 yılından itibaren, İngiltere parlamentosu bugünkü iki meclisli şeklini alarak, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası biçiminde ikili bir görünüme kavuşmuştur. Eroğul, 2000, S40, yukarıda yer verilen maddelerinden de görüldüğü gibi, Magna Carta sadece İngiltere'de parlamenter demokrasiye giden süreci başlatmamış. Aynı zamanda kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili hükümlere yer vermiştir. Keyfi tutuklama ve hapsetme, müsadere, mallara el koyma, sürgün uygulamalarını engellemek üzere suç ve cezaların yasal olması. Başka bir anlatımla suç ve cezaların yasal dayanağının olması. M.39 Suç ve cezaların orantılı olması. M.20 Suç isnadının doğru ve güvenilir delillere dayanması. M.38 Keyfi vergilendirmenin önlenmesi. M.12 ve 14 gibi hükümler herkesi ilgilendiren önemli hukuksal kazanımlar olmuştur. Eklemek gerekir ki, Magna Carta, aynı zamanda Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerinin başlangıç adımını oluşturduğu kabul edilen 1808 tarihli senedi ittifakla aralarında benzerlik kurulan bir referans metindir. Padişah ve yerel güç odakları haline gelmiş bulunan ayanlar arasından imzalanan bu belgede de Magna Carta'dakini andırır şekilde, vergilerin belirlenmesi için devlet yöneticileri ile taşra hanedanının görüşmesini öngören bir hüküm, 7. şart ile gene Magna Carta'dakine benzer şekilde, cezanın suça göre olması, cezalandırma için suçun ortaya çıkması ve soruşturulmasını öngören hükümler, 5. ve 6. şartlar yer almaktadır. Bu hukuksal içerik bakımından iki belge arasında paralellik olduğu söylenebilir. Kara, 2002, S28. Gerek oluşum şekli gerekse bu içeriğine bakılarak, senedi ittifak, bir çeşit Osmanlı, Magna Carta'sı, Tuna'ya, 1960, S25, olarak değerlendirilmiş. İki belgenin, danışarak vergi koyma ve cezalandırmada hukuk devleti arayışı esasları bakımından taşıdığı paralelliğe dikkat çekilmiştir. Akşin, 1998, S1920, İngiltere'de 17. yüzyılda görülen yasal düzenlemeler kral ile baronlar arasındaki çelişkinin Magna Carta'yı ve dolayısıyla bir parlamentoyu doğurması gibi, kral parlamento çelişki ve mücadelesi de bir dizi önemli yasanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlardan ilki 1628 tarihli Petition of Rights, haklar dilekçesidir. Parlamento tarafından krala sunulan bir bildiri niteliğinde olan belge, kral tarafından kabul edilmiştir. Bu belge, Magna Carta'nın getirdiği hakların bir kez daha krala hatırlatılması şeklindedir. Zira, belge metninden anlaşıldığı kadarıyla, kral ve ona bağlı bürokrasi, Magna Carta'yı hiçe sayarak keyfi vergi uygulamalarına girişmekte ve vergi vermeyenler ise hapse atılmaktadır. Petition of Regrets, bu uygulamalara son verilmesini sağlamak ve parlamento otoritesini krala hatırlatmak üzere şu iki temel hususun altını çizmiştir. İyi parlamentonun izni olmaksızın vergi konulamaz ve vergi oranları yükseltilemez. İki, gene Magna Carta'nın belirttiği gibi, kimse keyfi biçimde yakalanamaz ve hapse atılamaz. Görüldüğü gibi, haklar dilekçesi, Magna Carta'nın öngördüğü iki önemli hususu, Magna Carta'ya açıkça atıfta bulunarak yinelemiştir. 17. yüzyıl İngiltere'sinin ikinci önemli insan hakları belgesi 1679 tarihli Habeas Corpus yasasıdır. Latince sözcük anlamı, bedenine sahipsin şeklinde çevrilebilecek habeas corpus, göz altında tutulan kişiden sorumlu görevliye, bu kişiyi mahkeme önüne çıkarması yönünde verilen emirname anlamına gelmektedir. Oxford Jones Dictionary of Politics 2009 S. 236. Bugün artık habeas corpus dendiğinde, gözaltına alınan kişinin bir yargıç önüne çıkarılma hakkı anlaşılmaktadır. Kişi özgürlüğüyle yakından ilgili olan bu hak sayesinde, keyfi gözaltıların önlenmesi amaçlanır. Bu doğrultuda gözaltına alınma nedenlerinin yargıç tarafından gözden geçirilmesi suretiyle ya haksız gözaltına son verilmesi ya da gözaltının tutuklamaya çevrilmesi şeklindeki iki sonuçtan biri ortaya çıkar. İşte 1679 tarihli yasa bu hakkı vurgulamıştır. Belirtmek gerekir ki, bu yasa İngiltere'de konuyla ilgili sonuncu yasa olmamış. 1816 ve 1862'de de habeas corpus yasaları çıkarılmıştır. Özellikle 1679 ve 1816 yasaları, gözaltı ve tutuklamayla ilgili olarak İdarenin öne sürdüğü iddialara dayanmayıp, bu işlemleri gerektirecek somut gerekçelerin var olup olmadığını belirleme yetkisini mahkemelere tanıyarak mahkemelerin rolünü güçlendirmiştir. Oxford Jones Dictionary of Politics 2009 S. 236. 1689 tarihli Bill of Rights, Haklar Bildirisi Yasası ise, parlamentonun monarşi karşısında kesin üstünlüğünü belgeleyen ve bu arada kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili de kimi hükümler içeren bir hukuksal belge olmuştur. Bu yasanın belli başlı hükümleri şöyle özetlenebilir. Parlamento üyelerinin seçimi serbest olacaktır. Parlamento sık sık toplanacaktır. Parlamentodaki tartışmalar ve görüşmeler, parlamentodan başka hiçbir yerde ya da mahkemede suçlama veya soruşturma konusu yapılamaz. Konuşma özgürlüğü vardır. Yasama sorumsuzluğu, parlamentonun onayı olmadan, yasaların iptal edilmesi veya yürütülmesinin engellenmesi mümkün olmayıp yasa dışıdır. Parlamentonun onayı olmadan vergi toplanması mümkün değildir. Barış zamanında, parlamentonun onayı olmadan sürekli bir ordunun kurulması ve hazır bulundurulması yasa dışıdır. Krala dilekçe yazmak uyrukların hakkıdır. Bu dilekçelerin krala sunulmasından dolayı yapılan tutuklamalar ve kovuşturmalar yasa dışıdır. İngiltere'de Magna Carta ile başlayıp Petition of Rights ve Habeas Corpus ile devam eden ve nihayet Bill of Rights'a varan gelişim çizgisi, esas olarak soyluların ve burjuvaların krala karşı elini güçlendirmeyi amaçlayan belgeleri içerse de, bu gelişim doğrultusu, vergilendirmede yasallık, suç ve cezalarda yasallık ve orantılılık, keyfi yakalama, gözaltı ve tutuklamaya karşı önlemler gibi güvencelerle bütün uyrukları ilgilendiren bir takım haklar getirme gibi önemli yenilikler sunmuştur. Amerikan ve Fransız bildirilerinden farklı olarak, İngiliz belgeleri, bütün insanlığa seslenme, bu doğrultuda genel ve soyut ilkeler içerme noktasının henüz uzağındadır. Bununla birlikte, Amerikan ve Fransız insan hakları bildirilerini etkilemiş olan İngiliz belgeleri, özgürlüklerin gelişmesi ve insan haklarının uygulamaya geçişinin önemli aşamaları niteliğinde olmuştur. Kapani, 1993, S42-43, sıra sizde 3 insan haklarına ilişkin belgelerin İngiltere'deki tarihsel gelişimini anlatınız. Sıra sizde 3 yanıt 1215 yılında çıkartılan Magna Carta, modern insan hakları uygulaması bakımından bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu belgede kralın vergilendirme yetkisi başta olmak üzere devlet iktidarına kişiler lehine önemli bir takım sınırlamalar getirilmiştir. 1628 tarihli haklar dilekçesi ile Magna Carta'nın getirdiği haklar bir kez daha krala hatırlatılmıştır. 1679 tarihli Habeas Corpus yasası ile keyfi gözaltıların önlenmesi amaçlanmıştır. 1689 tarihli Bill of Rights Haklar Bildirisi Yasası ise, parlamentonun monarşi karşısında kesin üstünlüğünü belgeleyen ve bu arada kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili de kimi hükümler içeren bir hukuksal belge olmuştur. Amerika'da bağımsızlık süreci ve insan haklarını konu alan bildiriler, kolonilerin doğuşu ve İngiltere ile ilişkilerinin bozulması İngiltere'den Amerika'ya göç 17. yüzyılın başında başlamıştır. Göçmenlerin yerleştiği ve İngiliz tacına ait kabul edilen Kuzeydoğu Amerika topraklarında 1732'ye gelindiğinde koloni sayısı 13'e ulaşmıştır. Biçimsel olarak koloniler, kendilerine ayrıcalık bahşeden bir kral fermanıyla kurulmuştur. İngiltere'ye bağlı olmakla birlikte içişlerinde serbest olan bu siyasal sosyal birimler, ticaret serbestisi ve doğal kaynaklar sayesinde hızlı bir ekonomik gelişme göstermiştir. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere, bu kolonileri kendisine rakip olarak görmeye başlamış ve kolonilerin kendisiyle rekabet gücünü kırmak için bir dizi kısıtlayıcı önlem geliştirmiştir. Bunlar, kimi malların kolonilerde üretiminin yasaklanması, Kimi mallar için yalnızca İngiltere ile ticaret zorunluluğu ve malların taşıma işinde İngiltere tekelinin getirilmesi şeklinde olmuştur. İngiltere, Amerikan kolonilerinin bu önlemlere gösterdiği tepki askeri önlemler geliştirmekle karşılık vermiştir. Bu gergin ortam, Aralık 1773'te bir sosyal ve siyasal patlamayla sonuçlanmıştır. Boston sakinlerinin kendi limanlarında bulunan İngiliz gemilerine saldırarak gemilerdeki çayları denize dökmeleri üzerine İngiltere Parlamentosu Boston limanını kapatmış ve limanın sahibi konumundaki Massachusetts kolonisinin ayrıcalık kuruluş fermanını iptal etmiştir. Diğer bütün kolonilerin Massachusetts'in yanında yer alması üzerine fiilen İngiltere'ye karşı ayaklanma durumu ortaya çıkmıştır. Böylece başlayan Amerika-İngiltere Savaşı 1775'ten 1783'e dek sürmüş ve Amerikalıların zaferiyle sonuçlanmıştır. Eroğul, 2000, S54-55, Kongre'nin kuruluşu ve ilk bildirisi koloniler. Kopuş sürecinin başında ortak bir organ kurmuş ve kongre adını alacak olan bu organ ilk toplantısını Eylül 1774'te Philadelphia'da yapmıştır. Kongre, Ekim 1774 tarihli ilk bildirisinde İngiliz yönetiminin uygulamalarından kaynaklanan şikayetlere yer verdikten sonra bir dizi maddeyle Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerinin sakinlerinin bir takım haklarına temas etmiştir. Buna göre bu sakinler yaşama, özgür olma ve mülkiyet haklarına sahiptirler ve kendi rızaları olmaksızın bu haklar herhangi bir egemen güce terk edilemeyecektir. Keza, koloni halklarının kendi yasama meclislerine katılma haklarına vurgu yapılarak, İngiltere, Britanya, Parlamentosuna karşı kolonilerin kendi yasama iktidarı savunulmuştur. Koloni sakinlerinin barışçıl bir şekilde toplantı düzenleme, şikayetlerini dile getirme ve krala, İngiltere kralına, dilekçe verme hakları da hüküm altına alınmıştır. Bu haklarla ilgili olarak kovuşturma yapılması, bu hakları yasaklayıcı kuralların konması yasa dışı ilan edilmiştir. İlgili koloninin yasama meclisinin onayı olmaksızın, barış zamanında daimi biçimde ordu bulundurulmasını yasa dışı ilan eden hükümle de, İngiltere'nin Amerikan kolonilerinde geliştirmeye çalıştığı askeri önlemlere engel olunmaya çalışılmıştır. Görüldüğü gibi, Kongre'nin bu ilk bildirisinde, yalnızca koloni sakinlerinin bir takım haklarından söz edilmiştir. İnsanlığın geneline hitap eden soyut, genel ve güçlü insan hakları formülasyonlarına henüz yer verilmiş değildir. Öte yandan, bu bildiriden anlaşılmaktadır ki, koloniler şu aşamada, İngiltere'den mutlak bir kopuş anlamına gelecek bir söylemden uzak durmakta ve İngiltere, Britanya, tacıyla olan hukuksal ilişkiyi korudukları anlamına gelen ibarelere yer vermektedir. Virginia Haklar Bildirisi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirisi Kongre, Mayıs 1776 tarihli çağrısıyla her koloninin kendi anayasasını yapma önerisinde bulunmuş ve Virginia bu öneriye en önce uyarak anayasasını hazırlamış. Bu anayasanın başına da bir haklar bildirisi Bill of Rights eklemiştir. Haziran 1776 tarihli bu anayasanın başındaki haklar bildirisinin belli başlı hükümleri şöyle özetlenebilir. Bütün insanlar doğuştan tabiaten eşit derecede hür ve bağımsızdırlar. Hiçbir sözleşme ile gelecek nesiller adına vazgeçemeyecekleri, onları yoksun bırakamayacakları, doğuştan gelen bir takım haklara sahiptirler. Bunlar, yaşam, özgürlük, mülkiyet, mutluluk ve güvenlik arama ve bunlara erişebilme haklarıdır. M.1. Bütün güç halkta toplanır ve halktan gelir. Yetkili vekiller halkın vekilleridirler ve halka karşı sorumludurlar. M.2. Yönetim, halkın ortak yararı, savunması ve güvenliği için kurulmuştur ve bu amaçlarla kurulmalıdır. En iyi yönetim, halkın en fazla mutluluğunu ve güvenliğini sağlayan ve iktidarın kötüye kullanılmasına karşı en etkin önlemleri almış olan yönetimdir. Halkın bu niteliklere uygun olmayan bir yönetimi reforma tabi tutma, değiştirme veya bütünüyle ortadan kaldırma hakkı vardır. M.3. Yasama ve yürütme güçleri yargı gücünden ayrı ve farklı olmalıdır. M.5. Mecliste halkın temsilcisi olarak çalışacak kişilerin seçimi serbest olmalıdır. Topluma sürekli genel ilgi ve bağlılık beslediğine dair yeterli kanıtı olan herkesin oy hakkı vardır. M.6. Suç isnadıyla karşı karşıya kalan herkes, kendisi hakkında yapılan suçlamanın gerekçesini ve mahiyetini sormak, suçlamayı yapanlar ve tanıklar ile yüzleşmek, kendi lehine olan delilleri sunmak ve tarafsız bir jüri tarafından yapılacak hızlı bir yargılanma haklarına sahiptir. M.8. Keyfi arama ve yakalama kararları hukuk dışıdır. M.10. Basın özgürlüğü mutlaktır. Asla sınırlanamaz. M.12. Özgürlük için tehlikeli olacağından barış zamanlarında daima ordu bulundurmaktan kaçınılmalıdır. Askeriye, her durumda sivil yönetimin emri altında olmalı ve onun tarafından yönetilmelidir. M.13. Görüldüğü gibi, Virginia Haklar Bildirisi ile artık bütün insanlığa seslenen ve herkesi kapsayıcı haklar formüle etme noktasına ulaşılmış bulunmaktadır. Bildirinin John Rodkin, yaşam, özgürlük, mülkiyet ve baskıya karşı direnme şeklindeki doğal haklar formülasyonundan etkilendiği rahatlıkla görülebilmektedir. Bu formül, küçük ifade farklarıyla bildiride yerini almıştır. Keza, kuvvetler ayrılığına yapılan vurguda da Locke ve Montesquieu etkisi görülmektedir. Yönetimin halka dayanmak zorunda olduğu ve esasen gücün halkta olduğu saptamalarında da Jean-Jacques Coes-Rousseau etkisinden söz etmek mümkündür. Bildirinin, yaşam ve kişi özgürlüğü haklarını soyut olarak vurgulamakla yetinmeyip keyfi arama ve yakalamadan korunma, adil yargılanma, serbest seçim, basın özgürlüğü gibi somut haklara yer vermiş olması da dikkate değer bir husustur. Kongre, kolonilerin İngiltere ile her türlü siyasal bağı kopardığını ve bağımsız olduğunu ilan etti. 4 Temmuz 1776 tarihli bağımsızlık bildirisinde Virginia Haklar Bildirisi'nin ilk 3 maddesini büyük ölçüde yineleyen bir çizgi izlemiştir. Bildiriye göre, bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları gibi vazgeçilmez haklara sahiptirler. Yönetimler, devletler, bu haklar güvence altına almak üzere kurulur ve güçlerini yönetilenlerin verdiği rızadan alır. Bir yönetim bu kuruluş amacına aykırı hareket etmeye başladığında, halkın söz konusu yönetimi değiştirme ya da düşürme hakkı vardır. Görülebildiği gibi, bağımsızlık bildirisi de, bir devletin görevinin kişilerin yaşam, özgürlük gibi vazgeçilmez doğal haklarını korumak ve bu haklara karışmamak olduğunu, aksi halde o devlete karşı isyan hakkının olduğunu söyleyen John Locke çizgisini benimsemiştir. Bildiri, kalan kısmında, bağımsızlıkla sonuçlanan sürecin tahliline ve dolayısıyla bağımsızlığın gerekçelendirilmesine yer vermiştir. Fransız İhtilali ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi Fransız İhtilalini hazırlayan toplumsal siyasal koşullar ve ihtilalin gelişimi, ihtilal öncesi, Fransa toplumsal yapısı, hukuksal açıdan üçlü bir görünüm sunmaktaydı. Din adamları, rahipler, ruhban, soylular, asiller ve halkın, avamın taraflarını oluşturduğu bu üçlü görünüm, birbirinden farklı hukuksal statüleri barındırmaktaydı. Rahipler, önde gelen ayrıcalıklı kesimi oluşturmaktaydı. Bu kesim, temsilcilerinin oluşturduğu meclislere sahipti. Bu meclisler, 5 yılda bir toplanarak krala yapılacak yardımı ve kendilerini ilgilendiren konuları ele alırdı. Rahipler bir takım ayrıcalıklara sahiplerdi. Ancak özel mahkemelerde yargılanabilirlerdi. Kilise büyük bir servete sahipti. Kentlerdeki değerli birçok gayrimenkulün yanında Fransa topraklarının %6'ya yakını kilisenin malıydı. Ayrıca kilise, tarım ürünleri üzerinden Osmanlı'daki aşar vergisine benzer bir vergi toplama hakkına sahipti. Bununla birlikte, bu büyük zenginlikten din adamlarının sınırlı bir kesiminin yararlandığını eklemek gerekir. Sayıları 5-6 bini geçmeyen ve aslında soylular tabakasından gelme olan yüksek görevlerdeki rahipler bu zenginliğin sahibi konumundaydı. Buna karşılık, sayıları 60 bin civarında olan ve 3. tabaka, tiers etat olarak tanımlanan halktan gelme kimselerden oluşan yoksul rahipler, dinsel hiyerarşinin alt kademesindeydiler. Konumların feodal ayrıcalıklara borçlu olan soylular ise, devletin bütün yüksek memuriyetlerini ve ordunun üst kademesini tekellerinde tutmaktaydılar. Bunlar, vergiden muaflardı ve köylülerin feodal hukuka uygun olarak çeşitli biçimlerde kendilerine aktardığı zenginlikle yaşamaktaydılar. Dolayısıyla eski düzenin sürmesinde çıkarları vardı. Bununla birlikte küçük bir soylu azınlığı, gittikçe yayılan liberal düşüncelerin etkisi altındaydı. Soyluların sayısı yaklaşık 350 bin kadar olup 1789 öncesi Fransa nüfusunun %1,5'unu oluşturmaktaydı. Sayıları 24 milyonu bulan ve 3. tabaka, tiers etat'yı oluşturan kesim ise, gelişmekte olan kapitalist üretim tarzıyla ekonomik olarak gittikçe güçlenen burjuvalar, yoksul kent emekçileri ve köylülerden oluşuyordu. Hiçbir hukuksal ayrıcalığa sahip olmayan üçüncü tabakanın siyasal rejimin işleyişinde de hiçbir belirleyiciliği yoktu. Sarıca, 2000, S. 11-14, İngiltere'de olduğu gibi feodalitenin hüküm sürdüğü Fransa'da kral, diğer feodal beylerle ve kiliseyle uyum içinde hüküm sürmek, vergi ve asker toplamak için başlangıçta sadece ruhban ve soylulardan oluşan ve sonraları şehirlerin seçtiği burjuvaların da dahil olduğu etats, generaux, etajenero, ya danışmak durumundaydı. Ne var ki, bu organ, kralın baskısı sonucu vergi izinlerini çok uzun süreli verince, fiilen devre dışı kalmış bulunuyordu. Son toplantısını 1614'te yapan etats, generaux, Fransız kralları tarafından 1789'a dek bir daha toplantıya çağrılmamıştı. Bu organ dışında, kralın iktidarını kısmen dengeleyebilecek olan kent meclisleri bulunmaktaydı. Üyelikleri kral tarafından satılan ve babadan oğula geçen bu meclisler, Etats Generaux'dan farklı olarak temsili niteliğe sahip değillerdi. Bir çeşit mahkeme işlevi üstlenmiş olan bu meclisler, kralın fermanlarının yürürlüğü için gerekli olan tescil işlemini yapmaktaydılar. Bu yetki sayesinde bazen beğenmedikleri fermanları tescil etmeyi kısmen ya da tamamen reddedebiliyorlardı. Özellikle ihtilalin arifesinde başta Paris Meclisi olmak üzere meclisleri etkilerini artırdılar. Eroğul, 2000, S. 70-71, Sarıca, 2000, S. 46-47, kötüleşen ekonomik koşullar, Amerikan bağımsızlık hareketine verilen destek sonucu artan bütçe açığı, kralın yeni vergiler toplamak üzere etats generaux'u yeniden toplamaya itmiştir. Bu girişim, ihtilali başlatan önemli bir adım olmuştur. Yapılan seçimler sonucunda 1155 vekilden 578'i 3. tabaka temsilcilerinden oluşmuştur. Seçim sisteminin niteliği ve eğitim ve benzeri imkanlarının eşitsizliğinden dolayı 3. tabaka, tüccar, bankacı, sanayici ve avukatlar gibi büyük burjuvazi ve küçük burjuvazi temsilcilerinden oluşan, dolayısıyla sınıfsal açıdan türdeş denebilecek bir kompozisyona sahip olmuştur. Bu durum, halk temsilcilerinin ortak hareket etmesinde belirleyici olmuştur. Buna karşılık, 291 üyeli din adamları grubu parçalı bir görünüm vermiş, değişim düşüncesini benimseyip 3. tabakaya yakınlık hisseden din adamlarını da kapsamış, 270 üyeli soylular tabakası ise liberal düşüncelere yakınlık duyan sınırlı sayıda soyluya karşı geleneksel düzeni kesin olarak savunan soyluların baskın olduğu bir görünüm sunmuştur. A oğulları 2006 S 207 Sarıca 2000 S 49-50 5 Mayıs 1789'da toplanan Etats Generalux'da ilk sorun, şahıs esasına mı, yoksa tabaka esasına göre mi oy verileceği tartışması olmuştur. Başka bir anlatımla, sorunu, ruhban tabakası bir oy, soylular bir oy, halk bir oy olmak üzere toplam 3 oy şeklinde mi, yoksa 291, 270 ve 578'er oy şeklinde bir dağılımın mı olacağı tartışması oluşturmuştur. Tabaka esasına göre oy verilmesinin 3. tabaka, tiers etat'yı, ruhban ve soylu oylarıyla her durumda 2-1 mağlup edeceği açık olduğundan, halk temsilcileri şahıs esasında ısrar etmişlerdir. Sorunun aşılamaması sonucunda 3. tabaka vekilleri ayrı toplanmaya karar vermişler. Sonradan sınırlı sayıda da olsa bazı rahip vekiller de 3. tabaka vekillerinin toplantılarına katılma kararı almıştır. Bu oluşum 17 Haziran tarihinde 89'a karşı 491 oyla Etats Generalux adının bırakılması ve Ulusal Meclis adının kullanılmasına karar vermiştir. Kralın tepkisi, önce 20 Haziran'da halk vekillerinin toplantı salonunu kapatmak şeklinde olmuşsa da, Tiers Etat'ın kararlı direnişi, bu direniş süresince ruhban temsilcilerinin büyük çoğunluğunun ve 47 soylu vekilin Ulusal Meclise katılması üzerine kral, 27 Haziran'da bütün temsilcilerin Ulusal Meclise katılması buyruğu vererek halk vekillerinin denetimindeki bu meclisi tanımak zorunda kalmıştır. 9 Temmuz 1789'da bu kez kendisini ulusal kurucu meclis olarak tanımlayan yeni meclis, bir anayasa komisyonu oluşturmuştur. Kralın, Paris çevresine asker yığmayı sürdürmesi, reform yanlısı yöneticileri görevden alarak yerlerine katı aristokratları ataması üzerine, Paris halkı ayaklanmıştır. 14 Temmuz 1789'da silahlı halk, eski rejimin en önemli simgelerinden biri olan ve aynı zamanda hapishane olarak kullanılan Bastille Kalesi'ni ele geçirmiştir. 17 Temmuz itibariyle Kral 16. Louis, yenilgiyi kabul etmiş, orduyu geri çekerek reform yanlısı yöneticileri tekrar göreve getirmiştir. Önce Paris'te, sonra kentlerde yaşanan devrim hareketi, Temmuz sonlarında kırsal alana sıçramış ve köylüler soyluların malikanelerine saldırmıştır. Ulusal Meclis, 4 Ağustos 1789'da aldığı bir kararla feodal rejimle gelmiş olan ayrıcalıkları kaldırdığını ilan etmiştir. Eski rejimin tasfiyesi ve dolayısıyla ayrıcalıkların kaldırılması suretiyle herkesin hukuk nezdinde eşit konuma gelmesini takiben Ulusal Meclis, 26 Ağustos 1789'da insan ve vatandaş hakları bildirisini ilan etmiştir. A oğulları 2006 S-208 210 Sarıca 2000 S-5260 Fransız insan ve vatandaş, yurttaş, hakları bildirisi bir giriş ile 17 maddeden oluşan Fransız insan ve vatandaş hakları bildirisi şöyledir. A. Oğulları 2006 S-217-218 Fransız halkının ulusal meclis halinde toplanan temsilcileri, insan haklarının bilinmezlikten gelinmesi, ihmal edilmesi ya da hor görülmesini, kamunun başına gelen felaketlerin ve yönetimlerdeki bozulmaların yegane nedenleri olarak değerlendirerek, insanın doğal, devredilmez ve kutsal haklarını resmi bir bildiriyle açıklamaya karar vermişlerdir. Böylece bu bildiri, toplumsal bedenin tüm üyelerinin benliğinde her zaman canlı kalarak, onlara hakları ile ödevlerini sürekli anımsatacak. Böylece yasama ile yürütme güçlerinin işlemleri, her siyasal kurumun amacıyla her an karşılaştırılabilir olmaları nedeniyle daha fazla saygı uyandıracak. Böylece yurttaşların bundan böyle yalın ve tartışmasız ilkelere dayanacak olan dilek ile istekleri, daima anayasanın korunmasına ve herkesin mutluluğunun sağlanmasına yönelecektir. Dolayısıyla, Ulusal Meclis, yüce varlıkın huzurunda ve himayesinde, aşağıdaki insan ve yurttaş haklarını kabul ve ilan eder. 1. İnsanlar, hakları açısından özgür ve eşit olarak doğarlar ve öyle yaşarlar. Toplumsal farklılıklar ancak ortak yarara dayandırılabilir. 2. Her siyasal topluluğun amacı, insanın doğal ve zaman aşımına uğramaz haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir. 3. Her egemenliğin ilkesi, öz olarak ulusun içindedir. Hiçbir kurum, hiçbir kişi açıkça uluştan kaynaklanmayan bir otoriteyi kullanamaz. 4. Özgürlük, başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Böylece, her insanın doğal haklarının kullanımının, toplumun diğer üyelerinin de aynı hakları kullanmasını sağlayan sınırlardan başka sınırı yoktur. Bu sınırlar ancak yasayla saptanabilir. 5. Yasa, yalnızca topluma zararlı olan eylemleri yasaklama hakkına sahiptir. Yasanın yasaklamadığı hiçbir şey engellenemez. Hiç kimse yasanın buyurmadığı bir şeyi yapmaya zorlanamaz. 6. Yasa genel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaşlar, kişisel olarak ya da temsilcileri aracılığıyla yasanın oluşumuna katkıda bulunma hakkına sahiptirler. Yasa korurken de, cezalandırırken de herkes için aynı olmalıdır. Tüm yurttaşlar, onun gözünde eşit olduklarından, kamusal saygınlıklara, mevkilere ve görevlere, aralarında erdem ile yeteneklerinden başka hiçbir ayrım gözetilmeksizin, yeterliliklerine göre eşit olarak kabul edilirler. 7. Hiç kimse, yasanın belirlediği haller ve öngördüğü biçimler dışında suçlanamaz, gözetim altında tutulamaz ya da tutuklanamaz. Keyfi buyruklar düzenleyen, veren, uygulayan ya da uygulatan kişiler cezalandırılmalıdır. Ancak yasa uyarınca çağrılan ya da yakalanan her yurttaş buna hemen uymak zorundadır. Direnirse suçlu durumuna düşer. 8. Yasa ancak kesinlikle ve açıkça zorunlu olan cezalar koymalıdır. Bir kimse yalnızca suçun işlenmesinden önce kabul ve ilan edilmiş olan ve usulüne göre uygulanan bir yasa uyarınca cezalandırılabilir. 9. Her kişi suçlu olduğu açıklanıncaya kadar masum sayıldığından tutuklanmasının zorunlu olduğu durumlarda yakalanması için gerekli olmayan her türlü sert davranış yasa tarafından ağır bir biçimde cezalandırılmalıdır. 10. Hiç kimse düşüncelerinin açıklanmasının yasayla kurulmuş kamusal düzene zarar vermediği sürece, dinsel olanlar da dahil olmak üzere düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemelidir. 11. Düşüncelerin ve görüşlerin özgür iletişimi insanın en değerli haklarından biri olduğundan, her yurttaş özgürce konuşabilir, yazabilir ve bunları yayınlayabilir. Ancak bu özgürlüğü yasada belirtildiği biçimde kötüye kullanırsa, bundan sorumlu tutulur. 12. İnsan ve yurttaş haklarının korunması bir kamu gücünü zorunlu kılar. Dolayısıyla bu güç, ellerine bırakılmış kişilerin özel çıkarları için değil, herkesin yararı için kurulmuştur. 13. Kamu gücünün donanımını ve yönetiminin harcamalarını karşılamak için ortak bir katkının olması zorunludur. Bu ortak katkı, tüm yurttaşlar arasında güçleri oranında eşit olarak paylaştırılmalıdır. 14. Yurttaşlar, kişisel olarak ya da temsilcileri aracılığıyla kamusal katkının gerekliliğini saptama, bu katkıyı özgürce kabullenme ve bunun tahsis yöntemini, miktarını, matrahını ve süresini belirleme haklarına sahiptirler. 15. Toplum, her kamu görevlisinden yaptığı işlerin hesabını sorma hakkına sahiptir. 16. Erkler ayrımı ile hakların güvence altına alınmadığı her toplum, bir anayasaya sahip değildir. 17. Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak olduğundan, hiç kimse, yasayla belirlenmiş bariz kamu gereksiniminin olması ve bu durumda da adil bir tazminatın önceden ödenmesi koşulu dışında, mülkiyetten mahrum bırakılamaz. Görüldüğü gibi, 1789 bildirisi, kendisinin öncelik konumundaki Amerikan haklar bildirilerinin çizgisini takip etmiştir. İkinci maddede ifadesini bulan özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme şeklindeki doğal ve vazgeçilmez haklar formülü, Amerikan bildirilerinin de benimsediği, John Rodkin, yaşam, özgürlük, mülkiyet, baskıya karşı direnme formülünün yinelenmesidir. Keza, önce bildirilerde olduğu gibi 1789 bildirisi de siyasal topluluğun, devlet düzeninin, amacının bu hakları korumak olduğunu beyan ederek, söz konusu haklara pozitif hukukun üstünde bir değer atfetmektedir. 17. maddenin hakları eşit statüde sıralayan ikinci maddenin dengeli tavrından farklı olarak, mülkiyet hakkını dokunulmaz ve kutsal bir hak mertebesine çıkardığı dikkati çekmektedir. Hatırlanmalıdır ki, ulusal meclise damgasını vuran üçüncü tabaka, tiers etat, esasen burjuvazinin temsilcilerinden oluşmuştur. Sermaye birikiminin ve bunu sağlayacak olan mülkiyet hakkının kapitalist burjuvazi için yaşamsal önemi düşünüldüğünde, 17. maddenin mülkiyet hakkı konusundaki abartılı tavrı anlaşılır hale gelmektedir. 16. maddenin yer verdiği kuvvetler ayrılığı ilkesinin ele alınış şekli, bu ilkenin özgürlüklerin korunmasında olmazsa olmaz görüldüğünü göstermektedir. Öyle ki, bu ilkenin yer almadığı bir anayasalı düzenin gerçek anlamda bir anayasaya sahip kabul edilemeyeceği belirtilmiş olmaktadır. Yasa önünde eşitlik ilkesi M.6 kişi özgürlüğü ve güvenliği M.7 suç ve cezaların yasallığı ve geriye yürümezliği M.8 kötü muamele yasağı M.9 düşünce özgürlüğü M.10 ifade özgürlüğü M.11 bildirinin nispeten ayrıntılı biçimde ele aldığı önemli haklardır. Bu hakların yanı sıra, ulusal egemenlik ilkesi M.3, vatandaşların yasama iktidarına M.6 ve bu iktidarın belirli bir konuda uygulanmasını oluşturan vergilendirme yetkisinin kullanımına katılma M.14 hakları, hem yeni siyasal rejimin dayanacağı ilkelere hem de vatandaşların sahip olacağı siyasal haklara denk düşmektedir. Bildirinin adına da konu olan insan ve vatandaş hakları ayrımı, bu siyasal hakların vatandaşlara özgülendiği bu maddeler sayesinde anlamını bulmaktadır. Başka bir anlatımla, diğer haklar bakımından, herkes formülünü kullanmak suretiyle o hakların vatandaş olsun olmasın bütün insanların sahip olduğu haklar olduğunu vurgulayan bildiri, siyasal haklar söz konusu olduğunda, herkesi vatandaş ifadesiyle ikame ederek, bu haklardan yararlanabilmeye vatandaş olma koşuluna bağlamıştır. Belirtmek gerekir ki, 1789 bildirisinin siyasal haklar bakımından benimsediği bu yol, bugün içinde genel kabul gören bir çizgiyi temsil etmektedir. 1789 bildirisinin gerek benimsediği doğal, vazgeçilmez, doğuştan gelen haklar anlayışı, gerekse ayrıntılandırdığı haklar bakımından Amerikan haklar bildirilerini izlemesine ve dolayısıyla bu bakımdan yeni ve özgün olmamasına karşın, bu bildirilerle kıyaslanamayacak derecede dünya çapında bir üne sahip olduğu açıktır. Bunun nedenlerini, 1789 Fransız bildirisinin ifade gücünde, üslubun daha berrak, daha çekici oluşunda ve kullanılan formüllerin daha evrensel bir nitelik taşıyışında ve ayrıca, 18. yüzyılda Fransızcanın İngilizceye göre daha yaygın bir dil olmasında aramak gerektiği belirtilmiştir. Kapani, 1993, S46, eklemek gerekir ki, İfade gücü ve yarattığı manevi etki ne olursa olsun 1789 bildirisi yalnızca bir parlamento kararı olup anayasa veya yasa hükmünde değildir. Başka bir anlatımla, bildiri, doğası gereği, yer verdiği haklara uyulmasını sağlayacak hukuksal zorlayıcılığa sahip değildir. Bildirinin düzenlediği hakların gerçek bir hukuksal değere kavuşması 1791'de kabul edilen Fransız Anayasası ile mümkün olmuştur. Bu anayasa, bildirinin ele aldığı haklara yer vererek, bu haklara anayasal tanımaya konu olmuş ve dolayısıyla en üst düzeyde yaptırıma sahip haklar mertebesine taşımıştır. Sıra sizde 4.789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinin temel özelliklerini anlatınız. Sıra sizde 4 yanıt 1789 bildirisi, kendisinin öncelik konumundaki Amerikan haklar bildirilerinin çizgisini takip etmiştir. Özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme şeklindeki doğal ve vazgeçilmez haklar formülü, Amerikan bildirilerinin de benimsediği. John Rodkin, yaşam, özgürlük, mülkiyet, baskıya karşı direnme formülünün yinelenmesidir. Yine kendisinden önceki bildirilerde olduğu gibi 1789 bildirisi de siyasal topluluğun, devlet düzeninin, amacının bu hakları korumak olduğunu beyan ederek, söz konusu haklara pozitif hukukun üstünde bir değer atfetmektedir. Öte yandan Fransız bildirisi kendisinden önceki bildirilerle kıyaslanamayacak derecede dünya çapında bir üne sahiptir. Bunun nedenlerini 1789 Fransız bildirisinin ifade gücünde, üslubun daha berrak, daha çekici oluşunda ve kullanılan formüllerin daha evrensel bir nitelik taşıyışında aramak gerekir. İnternet http://www.ihb.gov.tr özet insan hakları, bütün insanların, sırf insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. İnsan hakları, cinsiyet, etnik köken, dinsel inanç gibi farklılıklar gözetilmeksizin herkesin sahip olduğu haklardır. İnsan hakları bütün insanları kapsadığı için evrenseldir. Son olarak insan hakları diğer tüm değer ve çıkarların aşan üstün ve öncelikli bir konumdadır. İnsan haklarının içerik ve önemini anlayabilmek için konuyla ilişkili bir dizi kavram ve terime açıklık getirmek gerekir. İlk olarak özgürlük ve hak kavramlarına değinmek gerekir. Bunlardan özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünüp davranabilmesidir. Hak kavramı ise kişiye çıkarlarını korumak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeninin tanıdığı irade gücü veya hukuksal gücü anlatmak için kullanılır. İnsan hakları bağlamında hak ve özgürlük olguları sürekli bir iletişim ve etkileşim içindedir. Bundan başka eşitlik kavramına da dikkat çekmek gerekir. Eşitlik kavramı bir kimsenin herhangi bir gerekçeyle farklı muameleye tabi tutulmamasına işaret etmektedir. Eşitlik, özgürlük ve haklardan bütün insanların ayrım gözetilmeksizin faydalanması açısından belirleyici bir öneme sahiptir. İnsan hakları literatüründe ve hukuksal belgelerde insan haklarının bütünü veya bir kısmını ifade etmek üzere farklı terimler kullanılmaktadır. Bunlardan kamu özgürlükleri, hukuk kurallarıyla düzenlenmiş, dolayısıyla da devlet tarafından güvenceye bağlanmış özgürlükleri ifade etmektedir. Temel haklar ise, kamu özgürlükleri gibi, devlet tarafından tanınmış ve dolayısıyla pozitif hukuka girmiş insan haklarına karşılık gelmektedir. Daha sınırlı bir içeriğe sahip olan kişi hak ve özgürlükleri yaşam hakkı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi birinci kuşak insan haklarını oluşturan klasik haklardır. Son olarak Anglo-Sakson dünyada kullanılan civil rights veya civil liberties sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılan medeni haklar veya vatandaşlık, yurttaşlık hakları kavramı vardır. Bu kavramda herkesin faydalanabildiği klasik insan hakları yanında sadece vatandaşların faydalanabildiği siyasi hakları kapsamaktadır. Tarihsel süreçte insan haklarına ilişkin gelişmeler İngiltere, Amerika ve Fransa olmak üzere üç farklı coğrafyada meydana gelmiştir. Bunlardan İngiltere, bugünkü insan hakları belge ve kavramlarının çekirdeğini teşkil eden temel belgelerin doğumuna sahne olmuştur. İlk olarak 1215 yılında çıkartılan Magna Carta, modern insan hakları uygulaması bakımından bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu belgede, keyfi belgelendirme, keyfi tutuklama ve hapsetme, müsadere, mallara el koyma ve sürgün uygulamaları yasaklanmış. Suç ve cezaların yasal olması, suç ve cezaların orantılı olması, suç isnadının doğru ve güvenilir delillere dayanması gibi ilkeler getirilmiştir. Yine 1628 tarihli Petition of Rights, haklar dilekçesi, Magna Carta'nın getirdiği haklar bir kez daha krala hatırlatılmıştır. 1679 tarihli Habeas Corpus yasası ile keyfi gözaltıların önlenmesi amaçlanmıştır. 1689 tarihli Bill of Rights, haklar bildirisi yasası ise, parlamentonun monarşi karşısında kesin üstünlüğünü belgeleyen ve bu arada kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili de kimi hükümler içeren bir hukuksal belge olmuştur. Amerika'da bağımsızlık sürecinde kabul edilen Virginia Haklar Bildirisi ile artık bütün insanlığa seslenen ve herkesi kapsayıcı haklar formüle etme noktasına ulaşılmış bulunmaktadır. Bu belgeye göre, bütün insanlar doğuştan tabiaten eşit derecede hür ve bağımsızdırlar. Hiçbir sözleşme ile gelecek nesiller adına vazgeçemeyecekleri, onları yoksun bırakamayacakları, doğuştan gelen bir takım haklara sahiptirler. Bunlar, yaşam, özgürlük, mülkiyet, mutluluk ve güvenlik arama ve bunlara erişebilme haklarıdır. 1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi kendisinin öncelik konumundaki Amerikan Haklar Bildirilerinin çizgisini takip etmiştir. Yasa önünde eşitlik ilkesi, kişi özgürlüğü ve güvenliği, suç ve cezaların yasallığı ve geriye yürümezliği, kötü muamele yasağı, düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar, bildiride öne çıkan hususlardır. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gösterdiği temel özelliklerden sayılamaz? Soru 1. A seçeneği evrensel olması. Soru 1. B seçeneği üstün olması. Soru 1. C seçeneği öncelikte olması. Soru 1. D seçeneği devletin çıkarları karşısında ihlal edilebilmesi. Soru 1. E seçeneği herkesin sahip olması. Soru 1'in doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise insan haklarının tanımı ve temel özellikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi olan hukuku ifade eden kavrama verilen addır? Soru 2. A seçeneği pozitif hukuk. Soru 2. B seçeneği menfi hukuk. Soru 2. C seçeneği içtihat hukuku. Soru 2. D seçeneği ideal hukuk. Soru 2. E seçeneği ilkesel hukuk. Soru 2'nin doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise pozitif hukuk ve doğal tabii hukuk kavramları ve ayrımı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Kaynağını devletten almayan hukuka ne ad verilir? Soru 3. A seçeneği uluslararası hukuk. Soru 3. B seçeneği doğal hukuk. Soru 3. C seçeneği devlet dışı hukuk. Soru 3. D seçeneği adil hukuk. Soru 3. E seçeneği temel hukuk. Soru 3'ün doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise pozitif hukuk ve doğal tabii hukuk kavramları ve ayrımı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Bir çeşit Osmanlı Magna Carta'sı olarak tanımlanan Osmanlı Türk Anayasal Metni aşağıdakilerden hangisidir? Soru 4. A seçeneği Tanzimat Fermanı. Soru 4. B seçeneği Islahat Fermanı. Soru 4. C seçeneği Senet-i İttifak. Soru 4. D seçeneği Meclis-i Ayan. Soru 4. E seçeneği Temsilciler Meclisi. Soru 4'ün doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise Magna Carta'nın ortaya çıkışı ve kapsamı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Tarihte bütün insanlığa seslenen ve herkesi kapsayıcı hakların formüle edildiği ilk insan hakları belgesi aşağıdakilerden hangisidir? Soru 5. A seçeneği Virginia Haklar Bildirisi. Soru 5. B seçeneği Magna Carta. Soru 5. C seçeneği Amerikan Anayasası. Soru 5. D seçeneği Fransız Anayasası. Soru 5. E seçeneği Fransız İnsan Hakları Bildirgesi. Soru 5'in doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise Virginia Haklar Bildirisi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi keyfi gözaltıların önlenmesine yönelik ilk tarihsel hukuk metnidir? Soru 6A seçeneği doğal haklar bildirgesi. Soru 6B seçeneği petition of rights. Soru 6C seçeneği Magna Carta Libertatum. Soru 6D seçeneği habeas corpus yasası. Soru 6E seçeneği halklar yasası. Soru 6'nın doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise İngiltere'de 17. yüzyılda görülen yasal düzenlemeler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Magna Carta'nın uygulanmadığı gerekçesiyle İngiliz kralına sunulan belgenin adıdır? Soru 7. A seçeneği haklar dilekçesi. Soru 7. B seçeneği Bill of Rights. Soru 7. C seçeneği Parliamentary Acts. Soru 7. D seçeneği Vergi Yasası. Soru 7. E seçeneği Amerikan Haklar Bildirgesi. Soru 7'nin doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise İngiltere'de 17. yüzyılda görülen yasal düzenlemeler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Bugünkü ABD Kongresi'nin temelini oluşturan toplantı ilk olarak nerede yapılmıştır? Soru 8A seçeneği New York. Soru 8B seçeneği Washington. Soru 8C seçeneği Philadelphia. Soru 8D seçeneği Londra. Soru 8E seçeneği Paris. Soru 8'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise Kongre'nin kuruluşu ve ilk bildirisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Fransız devriminden önce burjuva, köylüler ve yoksul kent emekçilerinden oluşan meclisin adına ne ad verilirdi? Soru 9A seçeneği Ulusal Meclis. Soru 9B seçeneği Kral. Soru 9C seçeneği Kongre. Soru 9D seçeneği Avam Kamarası. Soru 9E seçeneği 3. Tabaka, Tiers Etat. Soru 9'un doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise Fransız İhtilalini hazırlayan toplumsal siyasal koşullar ve ihtilalin gelişimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinde yer alan yasa korurken de, cezalandırırken de herkes için aynı olmalıdır ifadesi hangi anlayışın bir sonucudur? Soru 10A seçeneği eşitlik. Soru 10B seçeneği sosyal adalet. Soru 10C seçeneği özgürlük. Soru 10D seçeneği laiklik. Soru 10E seçeneği egemenliğin bölünmezliği. Soru 10'un doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise Fransız insan ve vatandaş yurttaş hakları bildirisi konusunu yeniden gözden geçiriniz.